Öteki Tarih Cilt 2, 2. Ayrım Sayfa 21. Sonunda savaş ve teşhir suçlarını kovuşturmak için meclis bünyesinde bir komisyon kurulmasına karar verildi. 5. Şube Komisyonu adıyla anılan bu komisyonu Tetkik-i Seyyiat Komisyonu, parantez içinde kötülükleri suçları inceleme komisyonu izledi. O güne dek pek sesi çıkmayan Vahdettin, 24 Kasım 1918 tarihli Daily Mail gazetesine verdiği mülakatta bazı siyasi komiteler tarafından Ermeniler hakkında icra edilen muamelenin nihayet soruşturulmaya başlamasından duyduğu sevinci belirtiyordu. 12 Aralık'ta Padişah Divani Harbi örfelerin kurulması için tebliğ yayımladı. 8 Ocak 1919'da İzmir, Bursa, Tekirdağ, Edirne, Samsun ve Ayintap, parantez içinde Gaziantep mahkemeleri kuruldu. İstanbul'da 3 Divani Harbi örfi vardı. İddiaççıların 23 Ocak 1913'te gerçekleştirildiği Babe Ali baskınından sonra dağılan Hürriyet ve İtilaf Fırkası bu ortamdan cesaretlenip 14 Ocak 1919'da ikinci kez kuruluş toplantısını yaptı ve iddiaççılara karşı cephenin liderliğine soyundu. Baskılar iyice artınca 100 kadar zanlı dönemin ünlü hapishanesi Bekir Ağa Koğuşu'na konuldu. 5. Şube tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda 1 milyon Ermeni ile 550 bin Rum'un öldürüldüğü, gayrimüslim azınlıklardan oluşturulan amele taburlarında ise 250 bin kişinin açlık ve yoksulluktan öldüğü gerekçesiyle savaş ve kırım suçlularının yargılanmasına 5 Şubat 1919'da başlanıldı. Bekir Ağa Bölüğü. İşbirlikçi damat Ferit Paşa'nın ve iddiaçların can düşmanı Hürriyet ve İtirafçıların etkisi ortadayken İstanbul Divanı Harbi örfü yargılamalarının siyasi karakterde olmadığını söylemek zordu. Ancak sanıklar herhangi bir baskı ya da kötü muamele görmedikleri gibi duruşmalarını beklerken de son derece gevşek koşullarda gözaltında tutulmuşlardı. Sanıkların konulduğu Bekir Ağa Bölüğü Beyazıt'ta Harbiye Nezareti'nin parantez içinde bugün İstanbul Üniversitesi merkez binası kuzeydoğusunda yer alıyordu. 1870'lerden beri hapishane olarak kullanılan bölükte kalanlara tarih boyunca uygulanan muamele hakkında birbirinin tam zıttı anlatımlar çoksa da savaş ve kırım suçluları ile ilgili koşullar iyi bilinmektedir. Örneğin 10 Mart 1919'da başka bir olaydan dolayı gözaltına alınan gazeteci Ahmet Emin Yalman anılarında şöyle der. Adamlar eski sadrazam Halit Paşası ile Şeyhülislam Musa Kazım Efendisi ile oradaydı. Vekiller heyeti kararıyla mefkuklarla ihtilat, parantez içinde tutuklularla konuşma yasaktı. Bununla beraber yüksek makamlardan izin alabilen imtiyazlı ziyaretçiler akın ediyordu. Bu arada Mustafa Kemal Paşa da geldi, mefkuklar arasında tanıdıklarıyla bilhassa Fethi Bey ile uzun zaman görüştü. Evvelden güzel yemekler geliyor, herkes birbirine ikram ediyordu. Okuyacak şey de bu oldu. Dipnot. Polis müdürlüğü üst katında açık teras kısa bir zamanda bir piyasa yeri haline geldi. Talat Enver Cemal, Doktor Bahattin Şakir ve Doktor Nazım hariç olmak üzere bütün harp devrini temsil eden adamlar oradaydı. Mustafa Kemal tutukluları daha sonra ziyaret etmişti. Aynı şekilde Kazım Karabekir de 13 Şubat 1919'da yani doğuya atanmasından bir gün önce Bekir Ağa Bölüğü'ne veda etmeyi ihmal etmemişti. Bir İngiliz raporu da Bekir Ağa Bölüğü'ndeki rahat havayı doğruluyordu. A. Toplam 112 kişi olan mahkumlar hapishanede istedikleri gibi gezebiliyorlar ve bütün gün bir arada bulunuyorlar. B. Mahkumların arkadaşlar için ziyaret saatleri güya 12 ile 14 arası ama bu saatlere uyulmuyor ve isteyen istediği zaman cezaevine gelip gidiyor. C. Cezaevine gelen ziyaretçiler girişleri sırasında tesadüfi göz atmalar dışında herhangi bir aramaya tabi tutulmuyorlar ve bu kişiler bazen yiyecek olduğunu iddia ettikleri büyük paketler getiriyorlar. Halbuki bu paketlerin içinde her şey olabilir. D. Kadınlar tüm gün istedikleri zaman gelebiliyorlar ve hiçbir aramaya tabi tutulmuyorlar. E. Türk askerleri güya mahkumları gözetlemekle görevliler ama bütün gün onlarla birlikteler. Eğer rüşvete dayanıklı değillerse rahatlıkla mahkumların kaçışına yardımcı olabilirler. İttihat Terakki Cemiyeti'nin Ege Katibi Mesulü Celal, parantez içinde Bayar Bey, aktardığına göre de sanıkların çoğu istediği zaman hapishaneyi terk edebiliyorlar ve ancak birkaç gün sonra o da kendi deyimleriyle hapishane müdürüne ayıp olmasın diye geri dönüyorlardı. Örneğin eski Diyarbakır valisi Doktor Reşit 25 Ocak 1919'da bölükten çıkmış ve bir daha geri dönmemiş, 3 Şubat'ta yakalanacağını anlayınca intihar etmişti. Feyyaz Ali adlı bir suçlu da başka bir ildeki davasına gidebilmesi için hapishaneden serbest bırakılınca Ankara'ya gitmiş, Kemalist güçlere katılmıştı. Tutuklu iddiaçlar hapishaneden kaçırmak için bir plan hazırlayan ve kendisi de bir iddiaççı olan Yunus Nadi, daha sonra analarında teklifini yalnız Halil, parantez içinde Kut Paşa ile Küçük Telat'ın, parantez içinde Muşkara, kabul edip kaçtığını diğerlerinin nasıl olsa yakında hepimiz çıkacağız diyerek reddettiklerini aktarmıştı. Benzer koşullar duruşmalarda da vardı. Duruşmalar basına ve izleyicilere açık olarak yapılmıştı. Duruşmalarda Dahiliye Nazırlığı ile 3 ve 4. Ordu Komutanlığı, 5. Kolordu ve 15. Tümen Komutanlığı, Teşkilat-ı Mahsusa, Ankara Vilayeti ve İstanbul Merkez Komutanlığı'ndan çeşitli vilayetlere ve kaymakamlıklara gönderilen çoğu şifreli belgeler sunuldu. Bunlar gerçek oldukları sanıklar ve ilgili kurumlarca tescil edildikten sonra dosyaya konuldu. Sanık avukatları savunmalarına ve Ermeni katliamlarına dair suçların adil suçlar olmayıp hükümet tarafından çıkarılan ve padişah tarafından onaylanan tehcir kanununu uygulamaları çerçevesinde gerçekleştiği üzerine kurmuşlar, yani tehcirin merkezi hükümetin işi olduğunu kabul etmişlerdi. Kemal Bey'in idamı. İlk ceza Boğazlayan Kaymakamı, parantez içinde daha sonra Yozgat Mutasarrıf Vekili Kemal Bey'e verildi. 10 Nisan 1919'da idam sehpasına çıkarken, sevgili vatandaşlarım, ben bir Türk memuruyum, aldığım emri yerine getirdim. Vazifemi yaptığıma vicdanım emindir diyen Kemal Bey, böylece asıl suçluların kimler olduğuna dair tarihe not düşmüştü. Ancak cenaze töreni İstanbul'da büyük bir iddiaççı gösterisine neden oldu. Gösterinin şiddetiyle hükümet idam hükmünün itiraf devletlerine verilen bir taviz olduğunu düşünmeye başladı. Padişah idam hükmünü onayladığı halde, İşin intikam ve bilahare mukatele, parantez içinde karşılıklı katliam şeklini almasından duyduğu endişeyi belirtti. 15 Mayıs 1919'da İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilince psikolojik ibre tamamen iddiaçlardan yana döndü. 28 Nisan'da başlayan İttihat ve Terakki yöneticilerinin davasına tepki olarak 20 ve 23 Mayıs günlerinde İstanbul'da kitlesel gösteriler yapıldı. Damat Ferit Paşa kabinesinin halkı yatıştırmak için Bekir Ağa bölüğünde tutuklu bulunan 41 kişiyi serbest bırakmasından telaşlanan İngilizler, 28 Mayıs 1919'da Bekir Ağa bölüğündeki 67 tutukludan 12'sini Mondros'a, geri kalanını Malta'ya götürdüler. Daha sonra bunlara savaş sırasında görevde olan kabinelerin bakanları eklendi. 3 Haziran'da Malta'ya götürülenlerin dosyaları ayrılarak duruşmalara devam edildi. 13 Temmuz'da Enver, Talat, Cemal Paşalar ile 13 kişi gıyaplarında ölüm cezasına çarptırıldıktan bir süre sonra davalar durdu. İdama mahkum edilenlerden sadece ikisi, Erzincan Jandarma Komutanı Hayran Baba lakaplı Hafız Abdullah Avni Bey ile 22 Temmuz 1920'de Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey ise 5 Ağustos 1920'de idam edildi. Gelişmelere bakınca Malta sürgünleri bir anlamda fırtınadan uzaklaşmışlardı. Özet kaynakça: Henry Morgenthau, Ambassador Montaukon Story, New York, Doubleday 1918, War Memories of Lloyd George London, Yvonne Nicholson, Ant Watson 1933, The American Genealogy News, Economist from the American Press 1915-1922, yayını hazırlayan Richard D. Cleon Berkeley, ACC Books 1985, Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe'nin anıları, yayını hazırlayan İsmail Arar, Hürriyet Vakfı Yayınları 1986, Osman Selim Kocahanoğlu, İttihat ve Terakki'nin Sorgulanması ve Yargılanması, Temel Yayınları 1998, Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, Pera Turizm ve Ticaret AŞ Yayınları 1997, Vahan N. Dadrian Taner Akçam Teçri ve Takdil Divane Harbi Örfi Zabıtları İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2008. İzmir'de ilk kurşunu kim attı? Mondros Mütarekesi'nin itiraf güçlerinde gerekli gördükleri her yere asker çıkarma hakkını veren 7. maddesi uyarınca 6 Kasım 1918 günü bir İngiliz gemisi İzmir Livanı'na geleceği haberi duyulduğunda özellikle şehrin gavur mahallelerinde büyük bir heyecan doğmuştu. İrili ufaklı kilise çanlarını, fabrikalar, vapurlar sirenlerini çalıyor, saat 15 sıralarında orta boy bir İngiliz savaş gemisi limana girdi ve Kramer Palas'ta pasaport arasında demirledi. Karaya çıkan kumandan Dixon birkaç Ortodoks papası eski bir Ortodoks geleneği uyarınca bir tepsi içerisinde tuz ve ekmek sundu. Dixon, vali vekili Sakallı Nurettin Paşa'ya ziyarette bulunmak üzere hükümet konağına giderken, Rum doktor Stenafopoulos başkanlığında bir grup Rum Metropolik Merkezi Ayafotios Kilisesi'ne ve Anadolu Bankası'na Yunan bayrağı çekiyordu. Bir diğer grup ise Ege'de ve İzmir'de gözleri olduğu bilinen İtalyanları caydırmak için Garun adlı bir İtalyan tarafından işletilen Pati sinemasına Yunan bayrağı asmaya kalkıştı. Garun'u karşı çıkınca da sinemayı tahrip etti. Rumlar sevinçten ölçüyü kaçırınca halkı kontrol altına almak için Adalar valisi Papa Zafiropoulos İzmir'e gönderilecekti. İddiatçı yorgunu halk. Bunlar olurken savaşlardan yorulan halktan ve iddiatçı itilafçı çatışması içindeki kanaat önderlerinden ciddi bir tepki gelmemişti. İlerleyen günlerde durma meşrutiyet kazandırma girişimleri hızlandı. Örneğin Hukuku Beşer gazetesinin sahibi ve başyazarı Hasan Tahsin, memleketi kan sefillik içinde bırakan ve en sonunda önemli bir servet yüklenerek adi hırsızlar gibi bilinmeyen bir yere giden iddiatçılar halk arasında nüfuslarını koruduklarını ve düşüncelerini baskı altında tuttuklarını yazmıştı. İddiatçıları ülkeyi felakete sürükleyen, neyüdüğü belirsiz bir grup olarak niteleyen müsavatın 17 Ocak 1919 tarihli nüshasında elimizi Kur'an'a basarak soruyoruz. Allah için söyleyiniz. İddiat ve terakki denen cellatlar kitlesinin bu memleket halkına yaptığı zulmü kainat sahnesine gelip hangi haccat yapabilmiştir? Hangi vahşi hayvana sürüsünün bu kadar insan parçaladığı, kan içtiği görülmüştür? Eleman, zulmün çetin ve zalı, parantez içinde cilalı tırnaklarından eleman yazıyordu. 22 Ocak 1919 tarihli Köylü gazetesinde ise büyük şehirlerde İttihat ve Terakki'nin ruhunu yaşatmak için el altından yapılan gayretler hiç de maziyi unutmaya değil, eski mevki hırsını tekrar elde etmeye matuftur deniyordu. El altından yürütülen gayretlerden kasıt İttihat Terakki Cemiyeti yerine kurulan Muvaza Partisi Teceddüt Fırkası'nın faaliyetleriydi. Kısacası İzmirli kanaat önderleri ve halkın büyük kesimi iddiatçılardan öylesine yaka silkmişti ki itilaf devletleri işgalini bir kurtuluş gibi görmüşlerdi. İzmir'de hava böyleyken 18 Ocak 1919 günü Paris'te başlayan barış konferansında İzmir'e Yunan askerlerinin çıkarılması kararı alındı. Haberin duyulması üzerine iddiatçıların Türk Ocağı aracılığıyla İzmir'de yaptıkları direniş toplantılarının İstanbul'da yarattığı etki 26-30 Nisan'da bölgeye bir nasihat heyeti göndermekle sınırlı kaldı. 14 Mayıs'ta Amiral Carport, İzmir'deki idari ve askeri amirlere Yunan birlikleri karaya çıkmadan 36 saat önce İzmir istikamlarının itilaf devletine teslim edilmesini emreden bir nota gönderdi. Benzer bir nota İstanbul'daki damat Ferit Paşa hükümetine de verilmişti. İzmir valisi Kambur İzzet Bey, Islahat ve Köylü gazetelerinde halkın telaş etmemesi için haberler yayınlatmaya çalışırken 17. Kolordu Kumandanı Ali Nadir Paşa, Foça, Urla istikamlarını Fransızlara, Kösten Adası istikamlarını da İngilizlere ve Yenikale istikamlarını da Yunan güçlerine teslim etmişti bile. Maşatlık Toplantısı. Bunlar olurken 12 Mayıs'ta Selanik yakınlarındaki Elafheron limanından nakliye gemilerine bilen Albay Nikolos Zafiros'un komutasındaki 3 piyade alayı ve 2 topçu savurundan oluşan bir tümen 3 İngiliz 4 Yunan torpidosu eşliğinde 14 Mayıs günü öğle üzeri Midilli adasının Yara körfesine demirlemişti. Filonun kurma heyeti Leon torpidosuyla İzmir limanına geldiğinde şehrin önde gelenlerinden Mustafa Necati, Moralizade Halit ve Ragıp Nurettin Bey'in kurduğu Red İlhak Cemiyeti'nin halkı Yahudi mezarlığındaki parantez içinde maşatlık toplantıya çağıran bildirisi de şehirde dağıtılıyordu. Ancak o gece meşalelerle maşatlıkta toplanan Müslüman Türkler umutsuzca ağlaşmış bir karar alamadan dağılmışlardı. Ertesi gün Ali Nadir Paşa askerleri silahsızlandırmıştı. Rumlar ise bando eşliğinde kordon boyunda toplanmışlar ve Yunan gemilerini beklemeye başlamışlardı. 15 Mayıs 1919 günü saat 17 civarında ilk Efsun alayları Punto'da Avcılar Kulübü önlerinde karaya çıkarak pasaport ve Punto karakollarını işgal ettiler. Karakollardaki askeri birliklerin mensuplarının Sarıkışla'da toplanmasına kiliselerin ve Rum fabrikalarının siren sesleri eşlik etti. İzmir, Rum Metropolit Hristos, Tomos ve yanındaki papazlar Efsun alaylarını takdis ettikten sonra geleneksel tuz ve ekmek ayini yaptılar. Bu sırada Yunan torpidolarından birinin hiçbir direniş gelmediği sarı kışlaya atış yapması işgal güçlerinin telaşını gösteriyordu. Ardından askerler ve halk Konak istikametine doğru yola çıktı. İlk kurşun nihayet atılıyor. Saat 11'e gelmişti. Zito Venizelos, parantez içinde Yaşa Venizelos bağırışlar arasında yürüyüş devam ediyordu ki Konak Meydanı'nı Kemeraltı Caddesi'ne bağlayan köşe dönülürken alayın önünde Yunan bayrağını taşıyan Teğmen Yanis açılan ateşle yere yuvarlandı. Ardından ortalık karıştı ve Yunan askerleri Kemeraltı girişini, otelleri ve kahveleri yaklaşık yarım saat yayılım ateşine tuttular. Ortalığın kan gölüne döndüğünü gören Ali Nadir Paşa, kışladan sarkıttığı beyaz perdeyle teslim olurken subaylar ve memurlardan oluşan bir grup dipçik darbeleriyle Patris vapuruna bindiriliyordu. O sırada yağmur başladığı için arbede durmuş ve Efsun alayı limana çekilmişti. İzmir'in düşman orduları tarafından işgalinden tam 197 gün sonra ilk kurşun atılmıştı ama bu çok pahalıya mal olmuştu. İlk kurşunun bilançosu konusunda değişik iddialar ortaya atıldı. Albay Zafirovos'un Yunanistan Başbakanı Venizelos'a gönderdiği 25 Mayıs 1919 tarihli mektuba bakılırsa Yunanlar ikisi asker, 9'u sivil 11 ölü, 9'u asker 34'ü sivil 43 yaralı vermişlerdi. Türklerde ise 5 asker ölmüş, 8'i subay, 8'i er, 41'i sivil toplam 57 kişi yaralanmıştı. Değişik milletlerden de 47 ölü vardı. Ocak ayından beri faaliyette bulunan Paris Barış Konferansı'nın 15 Mayıs olaylarının ayrıntılarını araştırmak için kurduğu komisyonun raporuna göre ise Yunanlılardan 2 er ölmüş, 6 er yaralanmıştı. Türklerin kaybı ise 300 veya 400 ölü ve yaralıydı. İlk kurşunu kim attı? Dönemin İzmir valisi Kambur İzzet Bey İstanbul'a gönderdi. Raporda ilk kurşun atanın bir Yunan askeri olduğunu, dolayısıyla katliamın müsebbibinin Müslümanlar olmadığını yazmıştı. Mıntıka müfettişi Yüzbaşı Ziya Bey raporunda ilk kurşun atan kişinin adı belirtilmediği gibi Hasan Tahsin'in evinde öldüğüne dair iddialar vardı. Şarköy'deki 60. Fırka kumandanlığını yürüten ve olaylar sırasında iznini geçirmek için İzmir'de bulunan Kazım, parantez içinde Özalp Bey anılarında, İzmir'in işgali sırasında ufak tefek bazı hadise vuku bulmuştur demekle yetinecek, Hasan Tahsin'den veya ilk kurşun meselesinden bahsetmeyecekti. İşgal sırasında Yunan basın kaleminde çalışan Mihail Rodas, 27 Mart 18 Eylül 1925 tarihleri arasında Anadolu Gazetesi'nde tefrika edilen hatıralarında şöyle demişti. Hasan Tahsin'i heyecanlı halk arasında gördüğüm zaman kendisinden durumu sordum. Duraksamadan bana gerekirse ertesi gün Türk halkının savunması için ön safta bulunacağı yanıtını verdi. Gerçekten de genç Çerkez yazarın cesedi ertesi gün 15 Mayıs'ta öğleden sonra kışla önünde cansız olarak bulundu. Görüldüğü gibi Rodas, Hasan Tahsin'i ilk kurşun atarken gördüğünü söylememekte ancak o gün orada öldüğünü belirtmekteydi. İlk kurşunu gazeteci Hasan Tahsin attığı iddiası 1972 yılında İzmir Gazeteler Cemiyeti'nde bir ilk kurşun Hasan Tahsin anıtı dikmek için kampanya açtığında kamuoyuna mal olmuştu. Aynı yıl Zeynel Kozanoğlu cemiyetin isteğiyle kaleme aldığı Anıt Adam adlı kitapta Hasan Tahsin adının nasıl olup da tarihe geçmediğini şöyle açıklıyordu. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yakın tarihimizde cereyan etmiş bir takım olayların ve yürütülmüş faaliyetlerin açığa vurulması ve tartışılması sakıncalı görülmüştü. Gerçekten de o güne kadar yazılmış tarih kitaplarında Hasan Tahsin'den veya ilk kurşun atan kişiden bahsedilmemişti. Cemiyetin yürüttüğü gürültülü kampanya sonucu 1974'te Konak Meydanı'na elindeki tabancayla Yunan askerlerinin geldiği Punta'ya değil de tam aksi yönündeki Reddi İlhak bağırışlarının yükseldiği eski Maşatlık günümüzün Bahri Baba Parkı varyantına nişan alan bir Hasan Tahsin heykeli dikilmişti. Heykelin açılışında dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk yapmıştı. Peki cemiyet ilk kurşun atanın Hasan Tahsin olduğundan nasıl emin olmuştu? İşte orası belli değildi. Namı diğer Osman Nevres. Bir an için ilk kurşunu Hasan Tahsin'in attığını kabul edelim ve kahramanımızın hayat hikayesine göz atalım. Hasan Tahsin'in gerçek adı Osman Nevres'ti. Selanik'te 1888 yılında doğan Osman Nevres ilkokulu Mustafa Kemal'in de gittiği Şemsi Paşa İptidatisi'nde okumuş, ardından gittiği Feyziye Mektebi'nde İttihat ve Terakki'nin kudretli adamlarından Cavit Bey'in dikkatini çekmiş ve ailesi ticaret yapmak için İstanbul'a göçtüğü halde Cavit Bey'in gözetimi altında Selanik'te yaşamaya devam etmişti. 1907'de İstanbul'a gelip bir süre Darülfünun'da eğitim gören Osman Nevres 1908 veya 1909'da İttihatçıların desteğiyle Paris'e gitmiş, Sorbonne Üniversitesi'nde bir süre siyasal bilimler okumuş, buradaki Belçikalı sosyal demokrat Emile van der Waal'in konferanslarını izleyen Osman Nevres, bir iddiaya göre 1911 Trablusgarp Savaşı sırasında Paris'in ünlü simalarından Olimpiyada izlediği bir filmde Türklerin zalim ve barbar olarak gösterilmesine kızıp oturduğu sandalyeyi sahneye fırlattıktan sonra kendisi de sahneye fırlayıp parantez içinde veya tabancasına sarıp perdeye ateş ederek "Benim sizlerden ne farkım var? Sorbonne Üniversitesi'nde okuyorum ve sizin dilinizi konuşuyorum. Ben de Türk'üm. Türkler bu filmi gösterdikleri gibi vahşi ve zalim insanlar değiller. Onlar da en az sizin kadar uygarlar" diye bağırışıyla ün kazanmıştı. Birinci Dünya Savaşı arifesinde Romanya'yı Almanya'nın başını çektiği mihver devletlerinin yanına çekmek için görevlendirilen İngiliz parlamenterler, Noel Buxton ve kardeşi Leland Buxton, etkisiz hale getirmek üzere teşkilat-ı mahsusa tarafından Romanya'ya gönderilen Osman Nevres'e Hasan Tahsin adına sahte bir pasaport düzenlenmiş ve meslekhanesine gazeteci yazılmıştı. Adını aldığı Hasan Tahsin, Bomba ve Silah adlı gazeteler çıkardığı için silahçı Tahsin olarak anılan ve İttihat Terakki Cemiyeti'nin yeraltı örgütü, teşkilat-ı mahsusa tarafından gizli bir görevle gönderildiği Bulgaristan'dan izinsiz olarak geri dönünce teşkilat tarafından boğularak öldürülen bir militandı. 2 Ekim 1914'te Buxton kardeşlere suikast girişiminde bulunan Osman Nevres başarılı olamamış, Noel yere bile almadan kurtulurken Leland hafif yaralanmıştı. Romanya mahkemeleri tarafından 5 yıl kalebentliğe mahkum edilen Osman Nevres, 1916'da Osmanlı orduları Bükreş'e girdiğinde kol ordu komutanı Hilmi Paşa tarafından hapishaneden kurtarılmış ve ülkeye dönmüştü. İddiatçılardan uzaklaşıyor. Bu dönemde ne olduysa olmuş, Osman Nevres'in iddiatçılardan sıtkı sıyrılmış ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na katılmıştı. Bunun üzerine hamisi Cavit Bey tarafından bir sürü İsviçre'ye gönderilen 1917'de geri döndüğünde hissiyatının değişmediği görülen Osman Nevres, Talat Paşa tarafından İzmir'e bir nevi sürgüne gönderildi. İzmir'e gelişinden itibaren sürekli Hasan Tahsin adını kullanan kahramanımızın Frenk Mahallesi'nde bir ev kiraladı. Ayafotun ikilisesi karşısındaki Bakırcıyan Ferhanesi'nin parantezinde pasajı 47-49 numaralı odasında ticarete başladı. Ancak başarılı olamadı. İzmir'de Hukuku Beşer adlı bir gazete çıkaran Hasan Tahsin, gazetede yayımladığı kadın hakları ve özgürlüğü ile ilgili bir yazısı nedeniyle şehrin mutassıp vali vekili Sakalli Nurettin Paşa ile ters düştü. Daha sonra kısa süre çıkardığı Sulh ve Selamet gazetesinde mütareke sonrası türeyen yeni zenginlerle ilgili eleştiri yazıları yüzünden yöneticilerle arası açıldı. İddialara göre Hasan Tahsin işte böyle kötü bir ruh halindeyken mahşatlık toplantısındaki Rus savayı görünce tek başına eyleme geçmeyi kafasına koymuş, ertesi gün Yunan bayrağı taşıyan subaya ateş açmıştı. Bu macera perest tavrının bedelini hem kendisi hem de yüzlerce kişi canıyla ödemişti. İlk kurşun dört yoldan atıldı. Buna karşılık ilk kurşunu başkalarının attığına dair iddialar da vardı. Örneğin o günlerin ünlü gazetesi Ahenk'in başyazarı Şevki Bey, İzmir'de ilk kurşunu Saatçi Aziz Efendi'nin attığına tanıklık ettiğini yazmıştı. O yıllarda İttihat Terakki Cemiyeti'nin Ege Katibi mesulü olan Celal, parantezinde Bayer Bey de Şevki Bey'in tanıklığına güvenerek ilk kurşunu Aziz Efendi'nin attığını tekrarlamıştı. Bazı kaynaklara göre Giritli Sabri Bey adlı bir komiser aldığı bir emri ulaştırmak için Yunanlı binbaşıya doğru seyrettiği anda durumu yanlış anlayan Yunanlı askerler ilk ateşi açmış. Olayları kahveden izleyen Germencikli İbrahim adlı bir delikanlı da parabellumu ile cevap vermişti. İzmir'in işgal edildiği gün hapishanelerin boşaltılmasında görev alan İsmail Kalender adlı bir Radoviç muhacirine göre ise ilk kurşun hapishaneden çıkan Menderes köylerinden Arap Rasim adlı bir genç atmıştı. Ama daha ilginci, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı'nın 17 Şubat 1992 tarihli raporuna göre İlk kurşun İzmir'de değil, Mondros Mütarekesi'nden sonra Galip Devletler'in ilk işgal ettiği yerlerden biri olan Hatay'ın Dörtgöl ilçesinin Karakese köyünde Mehmet Çavuş tarafından 31 Ekim 1918 günü Fransızlara ve Ermenilere karşı atılmıştı. Hatta bu tespit üzerine dört yolda ilk kurşun anıtı yapılmış ve her yıl resmi törenler düzenlenmeye başlamıştı. Peki eğer ilk kurşun atesinin dediği gibi dört yolda atıldıysa 28 Şubat 1997'de faaliyete geçen Genelkurmay Basın Merkezi'ne neden Hasan Tahsin adı verilmişti? Buna cevap yoktu. Karışıklık bununla da bitmiyordu. Atatürk Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Utkan Kocatürk'e göre ilk kurşunu 29 Mayıs 1919'da Ayvalı'yı işgal eden Yunan birliklerine karşı 172. Alay Kumandanı Yarbay Ali (parantez içinde Çetinkaya) Bey atmıştı. Cumhuriyet döneminin ünlü istiklal mahkemelerinde hakim olarak acımasız kararlara imza atacak olan Ali Çetinkaya'nın adı Ayvalık'taki Türk Silahlı Kuvvetleri Ali Çetinkaya ilk kurşun rehabilitasyon merkezine verildiğine göre ilk kurşun konusunda Genelkurmay'ın kafası epey karışıktı. Türk düşmanı Lloyd George. İlk kurşunu kimin attığı kadar sır olan bir durumda Mondros'ta verilen sözlerin aksine Anadolu'nun dört bir yanının işgal edilmesi, dahası İzmir örneğinde olduğu gibi bu işgalde Yunan askerlerinin görev almasıdır. Bu öylesine mantıksız bir adımdı ki o güne kadar kaderlerine razı olarak oturan en teslimiyetçi kesimlerde bile milli mücadele fikri bundan sonra şekillenmeye başlamıştı. Bugün bu saldırgan politikanın arkasında Türkler barbar, Helen kökenli Yunanları medeni sayan ve sıkı bir Venizelos hayranı olan Lloyd George'un olduğu biliniyor. Britanya'nın ilk işçi kökenli başbakanı olan Lloyd George, radikal bir reformcu ve parlak bir hatipti. 1876 yılında Bulgaristan'da gerçekleştirdikleri katliamlar yüzünden Osmanlılar hakkında son derece olumsuz ifadelerle dolu bir broşürle tarihe geçen Liberal Parti Milletvekili William E. Gladstone'un bir müridi olarak ezilen mazlum halklar fikrinin azimli bir savunucusuydu. Ama aynı zamanda becerikli bir entrikacıydı. Yunan tarihçi A. Palis şöyle demişti. Her Yunanlının kalbinde Lloyd George için sıcak bir köşe vardır. Anadolu Hareket Planı'nın uygulanmasında baş sorumluluk şüphesiz ona aittir. Lloyd George, Gladstone gelirine uygun olarak meslektaşları arasında kendisini Helenizm'e büyük ölçüde kaptırmış olduğu gibi kendi deyimiyle barbar Türklerden nefret ediyordu. Bu konuda heyecanı gerçek ve samimiydi. Heyecan ve hırs dolu yaratılışı, Şark meselesini çok daha iyi bilen arkadaşlarının ve uzmanlarının itirazlarını bir kenara etmesine yol açıyordu. Demokratik görüş bakımından kendi düşüncelerine son derece yakın bulduğu Venizelos'un inandırıcı belagatine kendini fazlasıyla kaptırmış, Yunan Başbakanı'nın etkisi altında kalmıştı. Lloyd George, Boğazların güvenliğini sağlama işini hem Hristiyan hem de denizci bir halk olan Yunanlılara vermeyi ilk teklif ettiğinde pek çok itirazla karşılaşmıştı. Ama Doğu Akdeniz'in en önemli adalarının Yunanların elinde olduğunu, bu adaların Süveyş yoluyla Britanya sömürgelerine giden doğal bir denizaltı üssü olduğuna, diğer politika yapıcılığına inandıran Lloyd George başarılı oldu. Başlangıçta Britanya'nın kaybedeceği şeyin çok az olduğu sanılıyordu. Savaşı Yunanlılar yürütecekti, kazanırlarsa ne âlâ, kaybederlerse durup dururken savaşa girip İtilaf Devletleri'nin başarısını 4 yıl geciktiren Çanakkale'deki direnişiyle hatırı sayılır zırhlısını sulara gömülmesine, tüm cephelerde milyonlarca askerin ölmesine ve milyonlarca poundun harcanmasına neden olan, dahası Britanya'nın Müslüman tebaasına kötü örnek oluşturan Türklere iyi bir ders verilmiş olacaktı. Ancak daha sonraki olaylardan biliyoruz ki bu hesaplar tutmadı. Özet kaynakça. Necdet Öktem, Şehit Hasan Tahsin ve İlk Kurşun, Ege Ekonomisi 23-24 Ocak 1973, sayı 1360-1361, Ümit Sinan Topçuoğlu, Milli Mücadele'de İlk Kurşun, Milliyetçi Yayınlar 1924, Nur Doğan Taçalan, Ege'de Kurtuluş Savaşı başlarken, Bilgi Yayınevi 2007, Bilgi Umar, İzmir'de Yunanlıların Son Günleri, Bilgi Yayınevi 1974, Turan Akkoyun, İzmir'de atılan İlk Kurşun meselesine dair notlar, Tarih ve Toplum Dergisi, Eylül 1992, sayfa 105, sayfa 38-40. İşgalden Kurtuluşa İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Gazetesi İmecesi, 2007. Engin Berber, Sancılı Yıllar 1918-1922, Mütareke ve Yunan İşgali Döneminde İzmir Sancağı, Ayraç Yayın Evi 1997. 19 Mayıs 1919 neyin tarihidir? Mustafa Kemal 1927 yılında CHP Kongresi'nde okuduğu nuta, 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve görünüş diye başladığından beri resmi tarihe göre 19 Mayıs kutsal bir gündür. Halbuki Mustafa Kemal'in milli mücadeleye birlikte başladığı muhafazakar askeri Kazım Karabekir'e göre bugünün milli mücadele açısından özel bir anlamı yoktur. Karabekir'e göre İstiklal Harbi yapma fikri, yani kurtuluş için silah kullanmak fikri, ilk kez kendisi tarafından 24 Kasım 1918'de İsmet Bey'e Zeyrek'te ağabeyinin Süleymaniye Camii'ne bakan evinde açılmıştı. Karabekir'in iddiasına göre İsmet İnönü, bu iş bitti Kazım, gidip çiftlik satın alalım. Sen Kazım Ağa ol, ben İsmet Ağa olayım demişti. Karabekir'e göre Fevzi Paşa ondan beterdi. 5 Nisan 1919'da Erzurum'daki 15. Kolordu Kumandanlığı'na atanan Kazım Karabekir, göreve gitmeden önce Vahdettin'e düşmana direnme önerisi yapmış. Vahdettin'i ikna ettikten sonra 11 Nisan'da Şişli'deki evinde hasta yatan Mustafa Kemal'e veda ziyaretine gitmişti. Anadolu'da milli bir hükümet kurma fikrini Mustafa Kemal, bu da bir fikirdir, ahval günden güne size hak verdiriyor, İyi olayım size katılmaya çalışırım diye cevaplamıştı. Karabekir 13 Nisan'da Gülcemal vapur ile yola çıkmış, 19 Nisan 1919'da Trabzon'a gelmiş, oradan da Erzurum'a geçmişti. Mustafa Kemal ise ancak yeni Ahmet İzzet Paşa kabinesinde Harbiye Naziri olarak atanmadığını öğrendikten sonra Anadolu'ya geçmeye karar vermişti. Kısacası Kazım Karabekir'e ilk adımları hep kendisi atmıştı. Mustafa Kemal onu izlemişti. Tarihçi Lord Kinross ve Stanford Shaw'a göre Mustafa Kemal'in İstanbul'dan umudunu kesen bir diğer olay, İngilizlerle yaptığı temasların sonuç vermemesiydi. İngiliz Daily Mail gazetesi muhabiri G. Ward Prince'e göre Mustafa Kemal kendisine, eğer İngilizler Anadolu'da sorumluluğu üstlenmek niyetindeyseler tecrübeli Türk idarecilerine ihtiyaçları olacaktır. Bu sıfatla yardımımı arz edebileceğim bir makamla temas etmek isterim demiş. Prince de Mustafa Kemal'i İngiliz istihbarattan bir albayla görüştürmeye çalışmış. Prince'e göre albay teklifle ilgilenmemiş. Çok geçmeden iş isteyen daha bir sürü Türk generali olacak demişti. Bugünlerde İtalyan Başdelegesi Con Sforza Mustafa Kemal'le bazı görüşmeler yapmış. Ancak İtalyanların İstanbul'daki etkileri sınırlı olduğu için bunun arkası gelmemişti. Mustafa Kemal bu arada İstanbul'daki İngiliz siyasi irtibat subayı J.G. Bennett ile görüşmeye çalışmıştı. Bütün bunlardan bir sonuç çıkmayınca da Anadolu'ya gitmekten başka çaresi kalmamıştı. Gitmek için de Vahdettin'in kendisini 30 Nisan'da ordu müfettişi olarak görevlendirmesini beklemişti. Padişah tarafından verilen Fahri Yaveri, Hazreti Padişah'ı unvan ile kuvvetlendirilen Mustafa Kemal'in görevi, bir süredir İngilizleri rahatsız eden Türk ve Pontuslu çetecilerin eylemlerine sahne olan Karadeniz bölgesinde asayiş sağlamaktı. Dolayısıyla Samsun'a gidiş milli mücadelenin başlama tarihi değildi ve Mustafa Kemal nuta bu cümleyle başlayıncaya kadar 19 Mayıs 1919 tarihi kimsenin umurunda olmamıştı. Pontus Rum Milliyetçiliği. Mustafa Kemal'in Erzurum'da konuştuğu 9. Ordu Müfettişliğine gitmek üzere Samsun'a gönderilmesini gerektiren durumu anlamak için biraz geriye gitmek gerekir. Hem Yunan Devleti'nin kuruluşu hem de Karadeniz bölgesinde bağımsız bir Rum burjuvazisinin ortaya çıkışıyla ilinti olan Rum ulusal uyanışı başlangıçta aynen Balkanlarda, Kafkaslarda ya da Orta Doğu'da olduğu gibi esas olarak kültüreldi. Kültürel milliyetçiliğin siyasal milliyetçiliğe evrilişi 1908'de meşrutiyetin ikinci kez ilanıyla başladı. 1912-1913 Balkan Savaşları ve 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı sırasında zirveye çıktı. Bu savaşlar sırasında Anadolu köylüleri tarafından bir bütün olarak hiç de iyi karşılanmayan seferberlik Pontuslular tarafından daha da kötü algılanmıştı. Çünkü seferberlik Pontuslular için toplum önderleri tarafından kendilerine kurtarıcı olarak sunulan yabancı ordulara karşı savaşmaları demekti. O tarihe kadar silah altına alınmamış, sadece kısa süreliğine donanmada angarya hizmetinde çalıştırılmış olan Pontus halkının düzenli orduya besledikleri nefretle ulusal duygularının etkisini ayırmak zor olsa da Birinci Dünya Savaşı'nın ilk aylarında aynen Müslüman askerler gibi gayrimüslim askerlerin de ordudan kitlesel bir biçimde kaçtıkları bilinmekte. Bunda Rumların ve Ermenilerin yoksul kesimlerinin çalışma kamplarında ya da yol yapımında görevlendirildiği, amele taburlarında uğradıkları kötü muamelenin büyük etkisi vardı. Aralık 1914'teki Sarıkamış felaketinden sonra İttihat Terakki Cemiyeti'nin Diyarbakır, Urfa ve Trabzon'da bazı taburları imha edilmişti. Bu taburlardan kaçarak silahlı ya da silahsız olarak memleketlerine dönen gayrimüslimler 1900-1907 yılları arasında Kostorya metropoliti iken Makedonya'daki Bulgar isyanında epey tecrübe edinen Samsun metropoliti Germanus'un yardımlarıyla silahlı birlikler halinde örgütlenmişlerdi. Dipnot: Bu çetelerin Mustafa Kemal'in Nutuk'ta sözünü ettiği Mavri Mira örgütüyle ilişkisi yoktu. Mavri Mira hakkında bilgilerimiz resmi tarihin anlattıklarıyla kısıtlı olmakla birlikte eğer böyle bir örgüt mevcutsa Batı Anadolu ve Trakya'da çalıştığı anlaşılıyor. İkinci ayrımın sonu sayfa 30.